Ayrım 5. Çıplak kanser. Oya Kozlu. Sayfa 93. Can'la yollarınız ayrılıyor. 2011 başından beri radyoterapi tedavisinden başlayarak artık hastane ziyaretlerimi tek başına yapar olmuştum. Metastaz ile birlikte uzayan kanser tedavi süreci, yaşadığım süreci çok yakın takip ve sürekli tedavi olacağım gerçeği, 5 yıldan beri bana verdiği fiziksel ve duygusal destek Can'ı çok yordu ve yıldırdı. Onun da desteğe, gücünü toplamaya, kendi hayatını yaşamaya ihtiyacı vardı. Tedavilerde, doktor ziyaretlerinde, tek yüklerde bana eşlik edecek gücü kalmamıştı. Kendini hiç sakınmamış, zihinsel, bedensel, duygusal olarak dibe vurmuştu. Yolculuğumu onun fiziksel varlığı olmadan devam etmek zorundaydım. Hastalık ilişkimizin önüne geçmiş, farklılıklarımız, geçmişten gelen çözülmemiş konularımız iyice içinden çıkılmaz bir hale gelmişti. Sonunda karşılıklı bir kararla ayrı evlerde yaşamaya karar verdik. Aldığın her nefes için sahip olduğun tüm varlıklardan daha çok minnet duy. Arkadaşım Tülin, çarşamba günleri yaptığım kemo seferlerine eşlik etmeyi sürdürdü. Tedavi aldığım yaklaşık bir saat boyunca güle oynaya, bazen dertleşerek, hasret gidererek zamanın nasıl geçtiğini hiç hissettirmedi bana. Hastanenin kafeteryasında lafa bazen o kadar çok dalardık ki, tedavi öncesi doktor randevusunu unuturduk neredeyse. Adeta asıl amacımız sohbet etmek için buluşmakmış ama nedense seçtiğimiz mekan hastaneymiş gibi. Tedavilere, hastaneye yalnız gittiğim zamanlar için kendime iyi gelecek bir takım alışkanlıklar geliştirdim. Nişantaşı'ndaki kuru yemişçime her seferinde uğramak, çıkışta sinemaya, kitapçıya gitmek ya da yalnızlığıma eşlik eden bir kahvenin tadını çıkararak sessizce şükretmek gibi. Okul tatillerine denk geldiğinde Ali ve Ayşe eşlik etti bana. Kemoterapinin yanı sıra kan nakli yapılacağı ve hastanede kalışımın çok uzayacağı bir seferinde ikisi de yanımdaydı. Domates suyuna benzettikleri 2 ünite kan damardan yavaş yavaş verilirken bilgisayarlarında bana seyrettirdikleri komedi dizileriyle saatlerin nasıl geçtiğini anlamadık. Ergen yaşlara gelmiş çocuklarımın da tedavi sürecinde bulunup bana destek olmaları onlara da iyi geldi. Sürecin içinde olmak, nasıl bir ortamda ve ne şekilde tedavi olduğunu görmekten biraz tedirgin olmanın yanı sıra rahatladıklarını gözlemledim. Hayatım zaten 5 yıldan beri kanser ve tedavi etrafında döner olmuştu. Benim için hiçbir olumsuz tarafı yok artık bu yaşam biçiminin. Yaşam tempom, kararlarım, seçimlerim, sosyalliğim, öncelikle iyi olma, sağlıklı ve enerjik kalma gayretimin etrafındaki uydular gibi adeta. Bu paragrafı yazarken Temmuz 2012 başındayız. Eylül 2011'de almaya başladığım kemoterapi ilacı da Mayıs 2012'de etkisini yitirdi. Şimdilik ağız yoluyla iki ayrı ilaç kullanıyorum. İlaçlardan bir tanesi ağız mikozamda yara yaptığı için bir hafta mola verdik. Yaralar geçti. Bu hafta doktorumu göreceğim ve inşallah tekrar ilaca başlayacağız. Bu ilaçtan çok umutluyum. Bana uzun süre şifa vereceğinden eminim. Yani ilk teşhisten beri 69 aydır, yaklaşık 5,5 yıldan beri kanserle yaşıyorum. 5,5 yılda 2 ameliyat geçirdim, 4 kez 5 ayrı bölge için ortalama 20'şer seanslık radyoterapi gördüm. Son 3 yıldır damardan ve ağızdan ilaç yoluyla sürekli kemoterapi tedavisi görüyorum. Her sabah ve her akşam yaşadığım her an için şükrediyorum. Oğlum Ali liseyi bitirdi. Eğitimini Amerika'da çok iyi bir üniversitede devam edecek. Minnoş Ayşem de lise son sınıfa geçti. O da eğitimine Kanada'da devam etmek için başvurularını yapacak bu sene. Ayrıca doktorum Kerim'in bana çocuklarımın üniversiteden mezun olmalarını kesinlikle göreceğime dair verilmiş sözü var. Onun için çok sağlam basıyorum yere ve sımsıkı tutunuyorum hayata. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Nazım Hikmet. Ateş düştüğü yeri yakar. Duygularını ve düşüncelerini açıkça dillendirebilen, sevdiklerinden ve yakınlarından şefkat, sevgi ve ilgi gören, yalnız olmadığını hisseden, stresini, acısını iyi yöneten kanser hastaları daha mutlu ve umut dolu oluyorlar. Şifa, hepimizin içinde var olan güç, azim, inanç ve bilgelik kaynaklarımızın harekete geçmesiyle geliyor. İlaçlar, kemoterapiler, radyoterapiler hepsi kanser ile savaşta çok ama çok önemli ve gerekli. Ancak şifa bulmanın biyolojik boyutunun yanı sıra duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutu da var. İlaçlar bizi biyolojik boyutta iyileştirebiliyor. Ancak bir kanser hastası için sadece biyolojik boyutta iyileşmek yeterli değil. Kendi içindeki iyileşme gücünü şifa kaynaklarında harekete geçirmesi gerekir. Şifa arayışı kişinin büyük ölçüde kendi içinde yaşadığı özel bir süreç. Hastalıktan tamamen arınmak, istek ve çabasının ötesinde duygusal arınmayı da içeriyor şifa arayışı. Fiziksel, duygusal ve ruhsal iyileşmeyi engelleyen her türlü olumsuz davranış, düşünce ve inanç kalıplarını değiştirmeyi, geride bırakmayı içeren aktif bir yolculuk. Şifa arayışındaki kişi, bu aktif yolculuğu boyunca yaşamındaki dış etkenleri gözden geçirip bir yerde hayatını yeniden tasarlıyor. Yaşamının gerçekleriyle yüzleşiyor, enerjisinin nelere kullandığını gözden geçiriyor. Yeniden tasarladığı yaşamında enerjisini sağlıklı olmaya ve sevgide kalmaya yönlendiriyor. Bahsettiğim şekilde şifa bulmaya çalışmak, bütünüyle yalnız bir o kadar da aktif bir süreç. Kendinize odaklanıp gücünüzü ve enerjinizi bilinçli olarak iyileşmek için kullanmanızı gerektiren aktif bir çaba. Bu cümleler kendi tecrübemi yansıtıyor ama genelleştirme cesaretini gösteriyorum. Kucakladın mı? Sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. Ataol Behramoğlu. Hastalık sürecinden notlar. Hasta yakınlarından ne bekler? Her iyileşme önce kalpte başlar. Bu kitabı yazmaktaki esas amacım, kendi sürecimden yola çıkarak kanser hastalarının yakınlarından neler beklediklerini anlatmaktı. Kendi tecrübemi, tedavi sürecinde tanıdığım birçok hastayla yaptığım sohbetlerle, okuduğum kitaplarla harmanladım. Sevgi, şefkat, umut, bilgi, anlayış, affetmek, iyileşmek, şifa bulmak, enerji, yaşam sevinci, destek, anlaşılmak, hastalıkla ilgili konuşurken, dinlerken, okurken en sık rastladığım kelimeler oldu. Şifa bulmak için her şeyin başında hastanın kendini koşulsuz sevmesi ve kendini olduğu gibi kabul etmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Aynı önemde hastanın yakınlarından aldığı gerçek ve koşulsuz sevginin sihirli iyileştirici gücü geliyor. Hastaların hayatta kalmalarının yakınları için ne kadar önemli olduğunu duymaya ve hissetmeye ihtiyaçları var. Sevgi büyülü bir ilaç. Kendimizi sevmek hayatımızda mucizeler yaratır. Louise L. Hay. Hastanızı dinleyin ve ağlamasına izin verin. Bir yeriniz kanarsa kanı hemen durdurmak istersiniz. Bazı insanlar ağlamayı kanamayla karıştırıyor nedense. Yani hemen sona erdirilmesi gereken bir tehlike sinyali gibi. 3 ayda bir tüm bedenim taramadan geçiyor. Karaciğerimde, beynimde vesaire yeni bir lezyon var mı diye bakılıyor. Ben bu taramalara çok alıştım. Hatta içinde yaklaşık 2 saat kadar kaldığım o gürültülü MR cihazlarında mışıl mışıl çok uyumuşluğum vardır. Yine de kontrol zamanlarım yaklaştıkça tadım biraz kaçar. Hem zahmetli gelir bu ekstra hastane ziyaretleri, hem de hafiften bir korku sarar içimi. Ancak bu korkumu ya da daha hafifleterek söyleyecek olursam endişemi paylaştığımda, genelde aldığım yanıt, aman canını sıkma, biliyorsun endişe, stres, kansere hiç iyi gelmiyor olur. Onun yerine mesela, korkmakta çok haklısın, nasıl başa çıkıyorsun korkunla veya kontrollerin bittikten sonra seni hastaneden almanı ister misin veya hastaneden sonra birlikte neşeli bir film izlemeye gitmek ister misin deseler ne güzel olur. Böyle teklifler veya düşündürücü sorular benim için öyle değerli ve anlamlı oluyor ki. Hasta yakınları son derece iyi niyetlerle hastaların her türlü sızlanmalarına, söylenmelerine çözüm getirmeye çalışıyorlar. Oysa böyle bir şey ne mümkün ne de gerekli. Hasta kişiyi sadece içtenlikle dinlemek ve sessiz kalmak yeterli çoğu zaman. Gerçekten hastaya, hatta herkese verilecek en güzel hediye, onu dikkatle ve yargılamadan dinlemek. İlk teşhisten 3 gün sonra sağ meme ve sağ koltuk altı lenf bezlerim acil bir ameliyatla tamamen alındığında verdiği acı ve ıstırap bir yana, bu durum dişiliğime de saplanmış bir hançer gibiydi. Bazen en iyi yanıt sessizliktir, dalaylama. İlk başlarda dişiliğimi tamamen yitirdiğimi düşünüyordum. Artık yarım bir kadındım adeta, hüzünlüydüm kaybımdan dolayı. Yitirdiğim memenin yasını tutmak istiyordum. bir memenin ne kadar önemsiz olduğunu, yaşadığıma şükretmem gerektiğini söyleyenler beni öfkelendiriyordu. Ancak öfkemi dillendiremiyordum çünkü bana herkes hep birazdan sinirlenmemem gerektiğini, sinirlenmenin kanser için en kötü şey olduğunu vaat ediyordu. Ne kadar zor bir durum değil mi hasta için? Oysa bana o sıra tek iyi gelecek şey, haklısın, hiç kolay değil cümlesiydi. Kanser hastası isyanının, kızgınlığının, hüznünün, hayata dair duygular olduğunun anlaşılmasını ister ve bunları ifade etmesinin, onun hayata tutkuyla bağlı olduğunun bir göstergesi olarak algılanmasını bekler. Bir arkadaşıma, çok severek yaptığım bir spor olan tenisi artık oynayamayacağımdan yakındım. Nedenini bile sormadan, ne var bunda üzülecek, sen de golf oynamaya başlarsın diyerek lafımı ağzıma tıklamıştı. Oysa o sırada bırak golf oynamayı, kolumu yukarı bile kaldıramıyordum. Kanser teşhisi konulması ve teşhisin size beyan edilmesi adeta gerçeküstü bir süreçtir. Normal, kendini fena hissetmeyen, hatta genelde daha iyi hisseden bir insanken birden ölümcül bir hastalık teşhisi konmuştur size. Bırakın şok geçirmeyi, gerçek dahi gelmemişti bana duyduklarım. Daha sonra herkese anlatmak istedim yaşadıklarımı. Sanki anlattığım zaman gerçeğe dönüşüyordu yaşadıklarım. Anlatmak herkes için iyileştirici olmayabilir. Ben zaten yaşadıklarımı anlatmayı, paylaşmayı seven biriyim. Çoğu zaman kanser hastası olarak yaşadıklarımı anlatmak terapi gibi oldu benim için. Bazen ben anlatırken yaşadıklarımı tekrar anlatmanın beni üzeceğini düşünen arkadaşlarım konuyu değiştirmeye, daha neşeli şeylerden bahsetmeye çalışırlar. Fakat kanser hastası yakınları bilmelidir ki bazı hastalar için konuşmak, yaşadıklarını anlatmak çok iyileştirici olabiliyor. Anlatırken ağlamak rahatlatıyor onları. Bir şeyler söylemek zorunda hiç değilsiniz. Sükunet içinde onları dinlemeniz yeter de artar bile. Kemoterapi odalarında epey vakit geçirdiğim için birçok kanser hastasıyla tanışıp sohbet etme fırsatı buldum. Bazı hastalar kendi hikayelerini anlatıp gözyaşı dökmek istiyor, diğerleri ise başka insanların dertlerini dinleyerek rahatlıyor. Belki de kendi dertlerini unutuyorlar böylece. Çok farklı tepkiler, çok farklı istekler olabileceği için bence en iyisi hastanın tercihini sorarak, o sırada ona en iyi gelecek diyalog şeklini anlamaya çalışmak. Hastaya artık farklı biriymiş gibi davranmayın. Gün geçmiyor ki bir gazetede, TV'de kanserle ilgili bir yazı çıkmasın. Kanser kelimesinin saptığı kesin. Bu haberleri uzun süreden beri hiç okumuyorum. TV programlarını ise ta başından beri seyretmiyorum. Hele internete hiç bakmıyorum. Asla hastalığı olmayan, klinik çalışması yapılmamış ilaçları, şifa yöntemlerini, yeni buluşları, çare bulundu gibi yanıltıcı bir başlığın altında yazabiliyorlar. Kanser hastaları genelde kurban olarak tasvir ediliyor. Amansız hastalıkla kahramanca savaştı vesaire gibi cümleler kullanılıyor. Kanser hastalarını yiğit ve güçlü bir savaşçı olarak mı tanımlamalı? Kanser olmak bir insanı kahraman mı yapar? Hepimiz anamızdan genlerimize yaşama azmi kazanmış olarak doğuyoruz. Sadece yaşadığımız için veya yaşama azmimizi koruduğumuz için takdir edilmek bana nedense biraz tepeden bakmak gibi geliyor. Bazı kanser hastaları gerçekten de hastalık ve tedavi sürecinde olağanüstü bir zarafet ve güç sergiliyorlar. Takdir etmemek olanaksız. Ancak sadece metaneti ve zarafeti takdir etmek ya da vurgulamak, hastaların kendini güçsüz hissedebilme, ağlama, isyan edebilme gibi fırsatları elinden almış oluyor. Gelmek istediğim esas konu başka. Kanser insanı derinden değiştiren bir hastalık. Tanıdan sonra geçen zaman içinde eskiden olduğunuz kişiden farklı bir kişi oluyorsunuz. Mevcut kimlikleriniz, iş kadını, anne, eş, danışman, patron, yönetici vesaire gibi tanımlar önceliği birden kanser hastası tanımına terk ediyor. Ancak kanser hastası böyle hissetmekle beraber etrafının kendisini normal davranmasını istiyor. Sadece hastalığına odaklanılmasını arzu etmiyor. Çok savunmasız kalınan tedavi sürecinde çaresiz kanser kurbanı muamelesi gördüğünüzde kendinizi gerçekten öyle zannetme olasılığınız kat be kat artıyor. Kanser olduktan sonra yemek pişirme işini epey sardırdığımı söylemiştim. Eskiden hiç sahip olmadığım kadar boş vakte sahiptim. Dinlenme zamanlarımda TV'de bol bol yemek programları seyrettim. İyi beslenme, yediklerime özen gösterme isteği de olunca mutfakta epey vakit geçirir oldum. 6-8 ay süren kemoterapi, radyoterapi maratonlarında mutfağa girmediğim zamanlar enerjimin düşük olduğunu eşim ve çocuklarım hemen anlıyordu. Ne zaman gücümü toplasam hemen mutfağa girip aile, eş, dost için üretime başlıyordum. Ailemin ve arkadaşlarımın bu konuda bana iltifat etmesi çok hoşuma gidiyordu. Yani kanser oldum diye birdenbire günlük olaylar için iltifat almak, akıllı, eğlenceli, şık veya çekici olduğumu duymak önemini kaybetmemişti. Hastaydım ama bana normal davranılmasını arzu ediyordum. Hasta yakınları korumak güdüsüyle bazen hastaları pamuklara sarıp boğma noktasında bir koruyuculuk sergileyebiliyorlar. Dengeyi iyi tutturmak, hastayı sadece hasta olarak görmemek, onun bütününü gözden kaçırmamak çok önemli. Hastalığa gereğinden fazla önem atfetmenin hastaya faydası yok. Onun yerine kişiye odaklanmak, bütünselliğini gözden kaçırmadan özel ihtiyaçlarını anlayabilmek hastanın şifa bulması için daha etkin. Öğüt vermeyin, sevgi ve şefkatiniz yeterli. Sevdiklerimiz zor zamanlar geçirirken doğal olarak yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Öğüt vermek de akla ilk gelen ve kolay bir yardım yöntemi. Hasta olan kişinin neler yaşadığını tam olarak anlamadan verilen öğütler çoğu zaman yardımcı olmak yerine kırıcı olabiliyor. Gerçekten çok faydalı olacağını düşündüğünüz öğüt ve önerileri dahi hastadan izin alarak söylemek daha yapıcı olacaktır. Tedavim boyunca bana kanserli hastanın neler yemesini veya yememesini söyleyen onlarca e-mail geldi. Seçtiğim doktorun yetkinliğini sorgulayanlar, alternatif tedavi seçeneklerine niye başvurmadığımı soranlar, yeterince çöre otu veya zencefil tüketip tüketmediğimi ya da tatlı yiyip yemediğimi merak eden çok oldu. Merak etmeyle kalmayıp ne yiyip yemeyeceğim konusunda onlarca öğüt dinlemek durumunda kaldım. Elbette en iyi niyetlerle verilen bu öğütlerden maalesef hiç faydalanamadım. Tam tersine verilen öğütler hep bir şeyleri eksik ve yanlış yaptığım duygusunu yaşattı bana. Bu yersiz öğütler, kendime yeterince iyi bir doktor bulmadığım, yeterince iyi beslenmediğim, yani sağlıklı kalmak için yeterince çabalamadığım kuşkusu uyandırdı içimde hep. Bir arkadaşım öğüt vermek yerine kanser tedavisi görürken beslenme ile ilgili özenle seçilmiş bir kitap göndermişti bana. Kendimi hazır hissettiğim zaman uygun gördüğüm bölümlerini okuduğum bu kitaptan çok faydalanmıştım. Arkadaşım Elif, bir meme kanseri hastasının kendi sürecini çizgi roman şeklinde anlatmış olduğu kitabını göndermişti bana. Gülerek ve eğlenerek okuduğum o kitaptan da çok esinlenmiştim. Amerikan hastanesindeki haftalık toplantılarımızda hastalar ve yakınları kendi yaşadıklarını anlatıyorlar. Öğüt alışverişi yapmak yerine herkesin bir başkasının tecrübesinden kendine uygun olanını alması çok daha anlamlı ve saygılı bir paylaşım oluyor kanımca. Üzüntü ve yaralarımız şefkat ve sevecenlikle dokunulduğunda iyileşir bu da. Hastanın başarı hikayeleri örnekleri duymaya ihtiyacı var. Basit gibi gözüken bir öneri olmakla beraber örneklerin dikkatli seçilmesi gerekir. Kanser tanısı konmuş kişiye kendini iyi hissettirmek için hastalığı bir şekilde atlatmış kişilerden örnek vermeyi çok sever gelen giden ziyaretçiler. Daha siz hastane yatağında kıvranırken başlar bu örnekler. Falanca akrabanın 20 yıl önce alınan memesi ve o gün bugün hala maşallah yaşadığı, şimdi 70 yaşında turp gibi olan annesinin atlattığı rahim kanseri, kemoterapi dahi gerekmeyen erken evre bir meme kanseri savaşçısının hiç moralini bozmadan olağan hayatını devam ettirdiği, kemoterapiden sonra maşallah 10 yıl daha yaşayan hala gibi uzar gider bu örnekler. O sırada siz 46 yaşındasınızdır ve maşallah 10 yıl daha yaşasanız 56 yaşında olacaksınız demektir, o ayrı. Bu örneği veren kişi de mesela 80 yaşındadır. Ziyarete gelen kişiler, aile, arkadaşlar kanser konusunda örnek vermek zorunda hiç değiller. Hatta konunun illa kanser olması da gerekmez. Hasta konuyu açar, kendi sürecini paylaşmak isterse anlayışla karşılayıp dinlemek yeterli. Kulaktan dolma bilgilerle, ikinci el hikayelerle moral vermeye çalışmak bir işe yaramaz. Kanser çok genel bir tanım. Oysa her cins kanserin seyri, tedavisi, etkisi birbirinden farklı. Ayrıca her bir kişinin tıp atıp aynı cins kanseri yaşama şekli bile farklı. Bu gerçeği bilmeyen veya görmezden gelen, ilgisiz örneklerle hastanın kafasını karıştıran hasta yakınları, hastanın yaşadıklarını küçümsüyor ve hafife alıyor izlenimi verir. Bir kanser hastası için ise hastalığının hafife alınması kadar ağır bir şey olamaz. Ancak yaş olarak yakın, hastalığa aynı evrede yakalanmış, prognozları birbirine yakın hastaların karşılaştırmaları doğru olabilir. O zaman da benzer seyirden geçmiş ve sağlığına kavuşmuş kanser hastaları örneklerini bilmek, dinlemek elbette hastanın kalbini su serper. Benimle aynı seyirden geçmiş, kemiğine metastaz yapmış meme kanseriyle yaşayan birkaç tanıdığım var. Uzaktan onların seyrini izlemek, iyi olduklarını bilmekten çok mutlu oluyorum, yürekleniyorum. Ama inanın iyi bir haber almamayı endişesiyle onlarla dahi yakın temastan kaçıyorum. Çok benzer kanser sürecinden geçmiş ve hala yaşamını iyi bir şekilde sürdüren örnekleri verirken, hasta için değerli olacak bilgi, daha çok sağlıklı kişinin nasıl yaşadığı, ruhsal açıdan sağlıklı kalabilmek için neler yaptığı, nasıl beslendiği, bizim bilmediğimiz veya aklımıza gelmeyen farklı bir şey yapıp yapmadığıdır. Yoksa sadece lakırdı olarak aktarılan hastalık hikayelerinin hastaya hiçbir faydası olmaz. Hastada iyileşme gördüğünüz zaman çok spesifik olarak iyileşme alanına yorum yapabilirsiniz. İyileşmeye yapılan gerçek ve samimi bir yorum hastayı çok yüreklendiriyor ve moraline iyi geliyor. Hastalığın süresinde rastladığım herkes ne kadar iyi, sağlıklı ve güzel göründüğümü söyledi bana. O sırada mesela yeni bir kanserli lezyon daha bulunmuş, kan değerlerim dibe vurmuş, boğaz acısından veya ağız yarasından yemek yiyemez durumdayımdır. Tabii bu semptomlar dışarıdan anlaşılmaz. Gücümü toplayıp, biraz allık falan sürüp, iyice incelmiş saçlarımı arkaya tutturup durumu idare etmeye çalışıyorumdur. Ay ne kadar iyi duruyorsun maşallah, iyisin zaten değil mi? Der ve cevabını dahi dinlemez gündelik hayatta tanıdığımız Türk kişiler. Bir gün meme kanseri atlatmış arkadaşım Meltem Kursan'a, Meltem, beni her gören ne kadar iyi göründüğümü söylüyor. Acaba bu kemoterapiler güzelleştiriyor mu bizi? Ne dersin? Diye sorduğumu hatırlıyorum. Meltem, her zamanki açık ve net tavrıyla, Oya amma safsın, herkes bizim ölmüş olacağımızı beklediği için her türlü halimizi şahane buluyorlar, diye cevabı yapıştırıverdi. Hastanın en yakın destekçisinin de desteğe çok ihtiyacı var. Onu desteklemeniz, hastayı desteklemeniz demektir. En yakın destekçim olan canın da desteğe ihtiyacı olduğunu anlamam zaman aldı. Acımla boğuşurken, var gücümle iyileşmeye çalışırken, canın yaşadıklarını, hissettiklerini anlayamadım. Kendimden başkasını düşünecek durumda değildim açıkçası. Tüm hastane ziyaretlerimde yanında olan, bir yandan çocuklar, ev, bir yandan da kendi işinin de sorumluluğunu taşıyan, can da desteğe ihtiyacı olduğunu anlayamadı başlarda. Ne zaman ki kanser metastaz yaptı ve hastalığın kalıcı olduğunu anladık, canın gücü tükenmeye başladı. O zamana kadar gıkını çıkarmadan dayanması bile mucizeydi. Hastalığım sırasında bir gün boynu tutulduğu için MR'a gitmesi gerekmişti canın. Birlikte gittiğimiz hastanede üstünü değiştirip onu içeri aldıklarında ne kadar üzüldüğümü hatırlarım hep. Oysa can, beni onlarca kere görüntüleme odalarının kapılarında beklemiş, kemoterapi odalarında, yoğun bakımda, kemoterapi seferlerimde hep sessizce desteklemişti benim. Sorunları her zaman kanserin yanında önemsiz kaldığı için içine atmıştı her şeyi. Büyük ihtimal arkadaşları da sıkılmıştı bitmez tükenmez kanser hikayelerinden. Çevremizdeki herkes bana odaklanmıştı. Canın travmasını gören ya da anlayan yoktu. Oysa onun bedenen ve ruhen sağlıklı olması benim için sonsuz önem taşıyordu. Can ve ben ne yazık ki bu gerçeği görmekte geç kaldık. Can bütün gücünü ve kaynaklarını benim iyileşmem için hesapsızca kullandı. Etrafından destek istemeyi beceremedi. Kendine iyi bakmayı, ruhuna iyi gelecek faaliyetlere zaman ayırmayı maalesef ihmal etti. Uzun süreler sevdiklerine destek olan birçok hasta yakını gibi sağlığı darbe aldı canım. Hasta yakınlarının da desteğe ihtiyacı olduğunun önemini ne kadar vurgulasam azdır. Şefkat görmeye, takdir edilmeye, hatırlarının sorulmasına ihtiyaçları var. Kendileri için hoş bir şeyler yapmayı ihmal ediyorlarsa, etrafındakilerin onları yüreklendirmelerine ihtiyaçları var. Bir psikolog ile konuşmaya veya bir terapi grubuna katılmaya, benzer durumdaki kişilerle sohbet etmeye ihtiyaçları var. Onların da aynen hastalar gibi kızgınlıklarını, üzüntü ve acılarını ifade etmeye ihtiyaçları var. Canın deyimiyle hasta yakını oksijen maskesini önce kendine takmalı. 5. ayrımın sonu sayfa 111.